ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين محترم kardeşlerim Araf suresinde birkaç haftadan beri Musa Aleyhisselam'ın kendi ümmetiyle olan kıssası üzerinde duruyoruz. Ümmetinin Musa Aleyhisselam'a çektirdikleri, ne kadar asi ve günahkar oldukları, Musa Aleyhisselam'ın çekmiş olduğu çilenin büyüklüğünü anlatıyoruz. Bütün peygamberler çile çekmişler ve çile çeke çeke Rableri katında yükselmişler, mertebe kazanmışlar. Ulazım peygamberlerin hepsi büyük çileler çekmiş, o şekilde azimet sahibi unvanını almışlar. Bütün peygamberler sıkıntı çekmiş, fakat ulazım olanlar daha fazla çekmişlerdir. Nuh aleyhisselam gibi, İbrahim aleyhisselam gibi, Musa gibi, İsa gibi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bütün peygamberler ve özellikle bu beş peygamber, ulul azm peygamberler denilen bu beş peygamber büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az yemek yiyor, az uyuyor, uyuduğu zaman da hasırın üzerinde yatıyordu. Ve kendisine neden böyle yapıyorsun ya Resulallah denildiği zaman hanımlarından birisi tarafından böyle bir soru sorulduğunda neden Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerden istifade etmiyorsun? Nefsim sana feda olsun ya Resulallah, neden böylesin? Senin zaten hiçbir günahın yok. Neden dünya nimetlerinden bir parça olsun istifade etmiyorsun? Denildiği zaman Efendimizin cevabı benden evvelki ulul azm peygamberler, azimet sahibi olanlar, Nuhlar, İbrahimler, Musalar ve İsalar, onlar çok sıkıntılar çektiler ve onlar büyük mertebeler sahibi oldular. Ben onlardan geri kalmak istemiyorum olmuştu. Onlardan geri kalmak istemiyorum. Yükselebilmek, sıkıntı çekmekle mümkün. Sıkıntı çekmeden yükselmiş bir tane insan göremezsiniz, gösteremezsiniz. Ümmet-i Muhammed'in de yeryüzünde layık olduğu mevkiye gelebilmesi, yükselebilmesi, insanlığa yön verir hale gelmesi, insanlık tarafından yönlendirilen, kuyruk olan bir ümmet değil, baş olan, reis olan bir ümmet haline gelebilmesi, elbette ki sıkıntılar çekmesiyle mümkün olacaktır. Elbette ki sıkıntılar insanı olgunlaştırmaktadır. Elbette ki sıkıntı çekmeden ben olgunlaştım diyen insan doğru söylememektedir. Kemale ermek sıkıntılarla mümkün, kemale ermek sıkıntılı eğitimlerle mümkündür. Sıkıntılı eğitimlerden geçmemiş, kolay eğitimlerden geçmiş olanların kemale erdiği görülmemiştir. Sadece eğitimden geçmek değil mesele, aynı zamanda zor eğitimlerden geçmek, o da eğitimin bir parçası, kemale erebilmek için şart olan, eğitimin vazgeçilmez şartlarından bir şarttır. Musa Aleyhisselam önemli sıkıntılar geçirmişti kendi ümmetiyle ve İslam düşmanı olan Firavun ile aralarında geçen hadiselere baktığımız zaman çok önemli sıkıntılar geçirdiğini görüyoruz. Anlayabilmek için aslında oralara gitmek lazım. Manevi dünyada oralara seyahat etmek lazım. Resulullah'ın halini anlayabilmek için Bedir'e gitmek lazım. Mekke'ye gitmek lazım ondan evvel. Mekke'ye gideceksiniz ve Mekke'de Ebu Cehil'le karşı karşıya kalacaksınız. Ebu Leheb'le karşılaşacaksınız. Ondan sonra sizin başınızdan aşağıya deve işkembesi boşaltacaklar. Namaz kıldığınız bir anda, Rabbinize secde ettiğiniz bir anda başınızdan aşağıya pislik boşaltacaklar. Oradan Taif'e gideceksiniz. Taif'te taşlanacaksınız. Vücudunuz kan içinde kalacak. Daha sonra hicret edeceksiniz. Medine'ye gideceksiniz. Orada da peşinizi bırakmayacaklar. Bedir'de size 3 kat kuvvetle, sizin gücünüzün 3 katı bir kuvvetle üzerinize hücum edecekler. Sonra Uhud'da karşı karşıya geleceksiniz kafirlerle. Hendek'te etrafınız sarılacak ve bu şekilde devam edecek. Ancak bunları yaptığınız zaman, bu seyahati yaptığınız zaman Resulullah'ın halini anlayabilirsiniz. Kur'an'ı anlayabilmek, Resulullah'ın halini anlayabilmek öyle bir hayat yaşamakla mümkün. Kur'an'ı yaşamayanların Kur'an'ı anlamaları mümkün değil. Masa başında kitap okumakla Kur'an anlaşılamaz. Ümmetin nice ilim adamları var ki meseleyi kitap okumak zannettiler. Kitap okudular, belki bazı şeyleri öğrendiler ama asla anlamadılar. Okudukları bazılarının aşağıya inmedi. Hayatlarını değiştirmedi. Hayatları aynı hayattı daima. Aile hayatları da aynıydı. Devlet hayatları da değişmedi o yüzden. Çünkü kendileri değişmemişlerdi. Kendi içinde inkılap yapmayanların dışlarında, dış alemde inkılap yapmaları mümkün değildi. Kendi içinde inkılap yapabilmek ise Kur'an'ı anlamakla mümkündür. Kur'an'ı anlamak ise Kur'an'ı yaşamakla mümkündür. Kur'an'ı yaşamayan insanların öğrendiğini tatbik etmeyen ve Kur'an'ın mücadelesini verirken sıkıntılardan geçmemiş, terlememiş, korkulu günler geçirmemiş olan, üzüntülü günler geçirmemiş olan, geceler uykusu kaçmamış olan insanların Kur'an'ı anlamalarının ben mümkün olacağını zannetmiyorum. Kur'an'ı anlayabilmek, üzüntü dönemler yaşamakla mümkün. Nasıl ki peygamberlere Kur'an verileceği, peygamberimize Kur'an verileceği zaman veya Musa Aleyhisselam'a Tevrat verileceği zaman bir gece hayatından geçirildi, çile hayatından geçirildi. وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَع۪ينَ لَيْلًا 40 gece vaatleşmiştik Musa'yla. 40 gece gelecek ve orada dağda kalacak, aç susuz, Rabbine niyazda bulunacak, secdelere kapanacak, ondan sonra kendisine Tevrat verilecek. Verilirken bile çile çekeceksin, ondan sonra verilecek deniyordu. Tevrat verilecekti, esas çile ondan sonra başlayacaktı ama fakat çileli bir kitap verilirken çile çektirilerek veriliyordu. Çünkü bu dünya hayatı aslında bakarsanız rahat yeri değildi. üzüntü yeri, musibet yeri, çile yeri, imtihan yeriydi. İmtihandan geçmemiş fakat yükselmiş, imtihandan geçmemiş ama olgunlaşmış, kemale ermiş olan insan gösteremezsiniz. Bazı insanlar nefisler uğrunda çok çile çekerler. Bir kadına aşık olur, o kadın ona çektirmediği kalmaz. Veya para kazanmak uğrunda çok çile çekerler. Eğer Allah yolunda çile çekmeyecek olursanız, Allah size mutlaka başka çileler çektirecektir. Hiçbir değeri olmayan, sizin değerinizi arttırmayacak olan, şerefinize şeref katmayacak olan, hatta belki şerefinizi de elinizden alacak olan çileler çektirecek. Siz Rabbinizin yolunda çile çektiğiniz müddetçe Allah da sizi bazı gereksiz meselelerle uğraşmaktan koruyacak, aile meseleleriyle, para meseleleriyle, ekonomi meseleleriyle Allah sizi uğraşmaktan muhafaza edecektir. Hadiste Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. Allah bir kulunu kendine hizmetçi olarak seçerse, o kulunu zevceyle ve evlatla meşgul etmez. Yani ya onu evlendirmez, yahut da ona öyle bir zevce ve öyle bir evlat nasip eder ki, onlar onu meşgul etmezler. Onlar ona destek olurlar, ona engel olmazlar. Ancak bu Allah'ın hizmetçi olarak seçtiği insanlara bahşettiği bir ihsanından ibarettir. Evvela hizmetçi olarak seçilmek lazım. Hizmetçi olarak seçilmeden böyle bir lütuf beklememek icap eder. Hizmetçi olarak seçildiğiniz zaman da çok daha büyük musibetlere hazır olmanız gerekir. Allah'ın ve Resulü'nü sevdiğiniz zaman büyük musibetler yakın demektir. Ama o musibetler sayesinde yükseleceksiniz. Musa Aleyhisselam da öyle bir ümmet kendisine verilmişti ki, ümmet değil adeta bir musibetti. İçlerinden tabii ki salih olanlar da vardı. Zaten bunu geçen hafta da anlatmıştım. Onların içerisinde salihler var, öyle olmayanlar da var, adi olanlar da var. Her ne zaman fırsat bulsalar hemen karşı gelen, itiraz eden, isyan edenler de var onların içerisinde. İşte onların hepsi aynı değiller. Ve Musa Aleyhisselam'ın çekmiş olduğu çileleri Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor idi. Ve en son olarak Musa Aleyhisselam'dan sonra Süleyman Aleyhisselam'dan önce Davud Aleyhisselam zamanında olmuş olan bir hadiseyi Kur'an-ı Kerim'imize anlatmıştı. Denizin kenarında olan bir kavim vardı, bir kasaba vardı, Eyle denilen. Tur ile Medyen arasında bir yerdeydi. Bu yerdeki insanları Allah imtihan ediyordu. Bunlar Musa Aleyhisselam'ın ümmetindendiler. Yahudi idiler. Ve Allah onları balıklarla imtihan etti. Cumartesi günü çalışmak onların dinine göre, onların şeriatına göre yasak idi. Şeriatlar muhteliftir ama dinler aynıdır. Bütün peygamberlere verilen din hepsi İslam'dır. Çünkü kaynak aynı kaynaktır. Bütün peygamberler aynı mektebin talebeleridirler. Ama onlara verilen şeriatlar, kanunlar farklıdır. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında haram olan bir şey bizim şeriatımızda helal olabilir. Onun şeriatında farz olan bir şey bizim şeriatımızda farz olmayabilir. Onun şeriatındaki vakit namaz farz olurken bizim şeriatımızda 5 vakit namaz farz olabilir. Oruçlarımız da farklı olabilir, zekatımızın miktarı da farklı olabilir. Ama din aynı dindir, dinin temelinde, özünde hiçbir farklılık mevcut değildir. Cumartesi günü onlara balık avlamak yasak kılınmıştı, haram kılınmıştı. Allah onları imtihan ediyordu. İmtihanın sebebini Kur'an-ı Kerim'imize açıklıyor. Onların fasık olmalarıydı buyuruyor. Fasık olmalarından ötürü Allah onları imtihan ediyordu. Fasık olursanız imtihana girersiniz demek ki. Fasık olmazsanız imtihan edilmez misiniz demek bunun manası. Peygamberlerin hepsi imtihanlardan geçirildiler. Birçok sıkıntılar çektiler. Onlar fasık değillerdi ama yine imtihandan geçiriliyorlardı. Fakat peygamberlerin geçmiş olduğu imtihan ile fasıkların geçirilmiş olduğu imtihanlar farklı farklı şeylerdir. Peygamberlerin imtihanı onların makamının yükselmesi ve insanlara örnek olmaları. Onların Rableri katındaki derecelerinin yükseltilmesi için gereken şeydi. Halbuki kavimlerinin içerisinden fasık olanların imtihanı ise böyle bir sebepten ötürü değil. Onların imtihanının sebebi onların fasık olmaları, daima itiraz ediyor olmaları ve hilekarlık yapıyor olmaları. Dinlerini oyuncak hale getirmiş olmaları. Allah onların kalplerindekini bilmekteydi. Nasıl ki şeytan meleklerle beraber secde ediyordu Allah'a. Fakat Allah onun gerçekten mümin olmadığını iyi biliyordu. Evet, şeytan da belki kendisinin farkında değildi. Şeytan münafıklık yapıyor değildi. Ama o da farkında değildi. Kendisine bir zafiyet vardı. Esasında gerçekte Allah'a tam olarak itaat eden bir kul değildi. Allah emrettiği için Allah'a secde ediyordu ama hakikatte yalnız ve yalnız Allah'a itaat eden bir insan veya bir kul, Allah taşa secde etse bile secde etmeye mecburdur. Bunu yapmadığı takdirde gerçekte Allah'a secde etmiş sayılamaz. Allah onun kalbindekini biliyordu. Onu ortaya çıkarmak istiyordu ve onu Adem'e secde etmekle ne olduğunu ortaya çıkarmak istemişti. Adem'e secde et diye emretmekle. Adem'e secde et emri gelmiş ve şeytanın şeytan olduğu ortaya çıkmıştı. Secde etmemişti. İşte Allah Azze ve Celle bu sünnetini daima devam ettirmektedir. Sizin kalbinizde her ne varsa mutlaka ama bugün ama yarın ortaya çıkarılacaktır. O ortaya çıkarılmadan evvel siz onu ortaya çıkartınız. Kalbinizi adeta bir leğenin içerisinde, dibi görünmeyen bir suyun içerisine bir şeyi karıştırıp daradığı bir şeyi bulmak isteyen insan gibi. Kalbinizi şöyle bir karıştırıverin. Bir kovanın içerisine elini koymuş da aradığı şeyi arayan bir insan gibi karıştırın kalbinizi ta derinliklerine kadar. O zaman göreceksiniz kalbinizde neler var. Onları siz ortaya çıkartın Allah çıkarmadan evvel. Siz onları ortaya çıkartıp da onları temizlemezseniz Allah onu ortaya mutlaka çıkaracaktır. Her neyseniz o ortaya çıktıktan sonra öldürüleceksiniz, canınız alınacaktır. Her neyseniz ortaya çıkarılacak. Eğer kalbinizin bir kenarında cimrilik varsa ortaya çıkarılacak. Ama bugün ama yarın. Kalbinizin bir kenarında eğer kibir varsa mutlaka ortaya çıkarılacak. Ama bugün ama yarın. Her ne varsa kalbinizde, korkaklık varsa mutlaka ortaya çıkarılacaktır bir gün. O halde onu Allah ortaya çıkarıp da sizi rezil etmeden evvel siz kendi kendinizi ortaya çıkartınız. Kendi zayıf noktalarınızı tespit ediniz ve onu Kur'an nuru ile temizleyiniz. Nefsi terbiye etmenin yollarına dair kitaplar okuyarak cimrilik mi gördünüz kendinizde? Cimrilikten kurtulmanın çarelerine bakınız. Kendinizi korumaya çalışınız. Kibir mi gördünüz kendinizde? Hürmet etmeniz gereken büyüklerinize hürmet edemiyor musunuz? O takdirde kibir var demektir. Kibrin çaresini mutlaka bulunuz. Bu hususta kitaplar okuyunuz. Korkaklık mı gördünüz kendinizde? Aşama aşama bu hastalıklarınızın hepsini tedavi etmeye başlayınız. Ve eğer bunu bir gün başaracak olursanız o gün bayram yapma hakkına sahipsiniz. Çünkü gerçekten bir kötü huydan kurtulmak bayram yapmayı gerektirecek kadar güzel bir hadisedir. Allah ortaya çıkarmadan mutlaka siz kendinizi ortaya çıkartınız. İşte şeytanın kalbinde bir şeyler vardı, Allah bilmekteydi, melekler ise bilmiyorlardı. Melekler onu da kendileri gibi sanıyorlardı, Allah'a gerçekten muti olan bir kul zannediyorlardı. Halbuki Allah onun öyle olmadığını biliyordu ve onu ortaya çıkaracaktı. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam ümmeti içerisinde de bazı kimseler vardı. Hilekardılar bunlar. Allah onların kalbindeki hilekarlığı bilmekteydi. Onlara bunu göstermek istiyordu. Cumartesi günü çalışmayacaksınız ve aynı zamanda balık da avlamayacaksınız diye talimat gelmişti. Ve onlar hilekarlık yapmak suretiyle cumartesi günü balığı tutmuş ve pazar günü yemişler. Cumartesi günü balığı ağ ile yakalanmış suyun içinde bırakmış veya iple yakalanmış, ipe bağlanmış suyun içerisinde bırakmış veya bir havuza balığı düşürmüş, her neyse. Bu hususta değişik rivayetler var elimizde. Herhangi bir şekilde, belki her birisi de doğrudur bu rivayetlerin. Önemli olan şudur ki her birisi bir şekilde hilekarlık yapıyorlardı. Bir şekilde hilekarlık yapıyor ve adeta Allah'ı aldatmaya çalışıyorlardı. Bu ümmetin içinden de bazı kimseler var. Aynen bu şekilde yapıyorlar. Evet, bu ümmete balık avlamak yasak değil. cumartesi günü veya cuma günü balık avlamak yasak diye bir şey yok şeriatta. Ancak bu ümmette de mesela faiz haram kılınmış. Esasında geçmiş ümmetlerde de faiz haramdı. Bu ümmetin içerisinden bazı faizciler şöyle yollar geliştirdiler. Alışveriş yaparlarken, daha doğrusu faizli bir işlem yaparlarken, İslam devletinde eğer birisi gidip de hakime bindirecek olursa, mahkemeye başvuracak olursa diye korktuğundan ötürü, birisi diğerine gidiyor, faize borç alacak. Fakat faize borç demiyor, bana bir miktar borç verir misin diyor veya bana bir şeyler satar mısın diyor. Bu şekilde kendi aralarında gizli olan bir anlaşma yapıyorlar. Ve o kişi de mesela belli bir miktar üzerinde anlaşıyorlar ve onu mendilin içerisine koyuyor. Ve o şekilde mesela 1 lira vermişse 2 lira sana verdim diyerek, daha doğrusu sana bunu 2 liraya satıyorum diyerek, bu durumda mendil 1 liraya gelmektedir. Siz bunu milyara çevirebilirsiniz. Bir mendilin içerisine 1 milyar koymak suretiyle onu o kişiye satmak ve ben sana bunu 2 milyara satıyorum demek gibi. Adeta Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Esasında faizli işlem yapmak istiyorlardı. Fakat onu saklamak istiyorlardı aynı zamanda. İslam devletinde faiz haram olduğundan, birisi gider de mahkemeye başvurur da hapse atılırlar diye korktuklarından ötürü böyle muameleler yapıyorlardı. Buna benzer nice faiz yolları buldular. Bunlar da esasında Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olan insanlardır. Allah Kur'an'ında daima Yahudilerden bahsetmektedir. Kur'an'ın başından sonuna kadar neredeyse. Ara ara daima Musa Aleyhisselam kıssasından ve Yahudi ahlakından bahsetmektedir. Halbuki bu Yahudi milleti bu kadar çok kalabalık bir millet değildir. Halbuki hiçbir zaman Yahudiler İslam'ın önünde engel olabilecek bir güce ve kuvvete sahip olmamışlardı. Yahudiler hiçbir zaman bir devlet olamamışlardı. İslam'ın karşısında karşı koyabilecek, durabilecek bir Bizans devleti gibi güçlü bir devlet halini alamamışlardı. Halen de görüyorsunuz ki küçücük bir İsrail devleti olmaktan öteye gidemediler. Eğer Amerika ve Avrupa'nın koruması ve himayesi olmayacak olsa, bir sene o bölgede dayanmaları, tahammül etmeleri, o bölgede devletlerini ikame etmeleri mümkün olmayacak. Bu ümmetin içerisinde de böyle Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olan insanlar var. Bunlar din olarak Müslüman olabilirler. Namaz kılıyor da olabilirler. Fakat ahlakları Yahudi ahlakıdır. Dinen Müslüman olabilirsiniz. Fakat ahlakınız Yahudileşmiş olabilir. Dinen Müslüman olabilirsiniz. Fakat ahlakınız münafık ahlakı olabilir. Sözünüzde durmuyorsanız, emanete hıyanet ediyorsanız münafık ahlakına sahip olmuşsunuz demektir. Yalan söylüyorsanız münafık ahlakına sahip olmuşsunuz demektir. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de daima Yahudilerden bahsetmek suretiyle bizi bu hususta ikaz etmektedir. Onlar böyle hileler yapıyorlardı. İmam Gazali Kimyası'nda insanlarda 4 haslet olduğundan bahseder. İşte bu cumartesi günü balık avlama yasağı hususunda hilekarlık yapıp da balıkları avlayan, pazar günü de olsa yiyenler, onlar Kur'an-ı Kerim bize maymunlara çevirdiklerini haber vermektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen maymun ve domuzlar ifadesi Gazali'ye de bir delil olmuş ve Gazali insanda 4 haslet olduğundan bahsetmiştir. Af buyurun, köpeklik hasleti, domuzluk veya maymunluk hasleti ve şeytanlık hasleti ve bir de meleklik hasleti. İnsanda bu 4 haslet olduğundan bahsediyor. Köpeklik hasleti olan kimselerde saldırganlık olur. Eğer bir insanda çevresine zarar verme hasleti var ise, bu insanda köpeklik hasletinden bir haslet bulunuyor demektir. Eğer bir insanda harislik var ise, obur ise, dünyaya adeta doymazcasına saldırıyor ise, yemek yerken adeta yemeğe saldırıyor ise, hırslı ise dünya malına karşı, dünyada yaşamaya karşı, aynı zamanda tembellik varsa, bu insanda domuzluk hasleti var demektir. Bu insanda hilekarlık varsa maymunluk hasleti var demektir. Eğer aldatıcılık var ise, şeytani haslet var demektir. Eğer bunları bastırır da o zaman meleklik hasletini galip getirecek olursa işte gerçekte insan olan odur. Evet, Kur'an-ı Kerim domuza çevrildiklerinden bahsediyor. Bu domuza çevrilme hadisesi gerçekten domuza çevrilme ve maymuna çevrilme hadisesi olduğunu hadisler bize ifade etmektedir. Evet, bu hususta birçok rivayetler mevcut. Onların gerçekten domuzlara ve maymunlara çevrildiklerine dair. Onları ikaz etmiş olanlar, yapmayın etmeyin, cumartesi günü balık avlamak haram kılındı bilmiyor musunuz diyenler. Onları bu şekilde ikaz edenlere, onlar itaat etmemişler ve onlara kulak vermemişlerdi. Daha sonra o cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyenler, maymunlara çevrildikleri zaman, onları ikaz etmiş olanlar geldiler ve onların yanlarına yaklaştılar. Onların her birinin maymun olduklarını gördüklerinde, evet, o insanlar o maymunları tanıyamıyorlardı. Kimdir acaba bu maymun? Evet, burada maymun yoktu, insanlar vardı. Evet, bu evlerde insanlar yaşıyorlardı, insanlar yoklar şu anda. İçindekiler hep maymuna dönüşmüşler. Anlıyorlardı, bunlar o insanlardır ama acaba hangisi hangisidir? Bilemiyorlardı. Maymunlar ise onları tanıyorlardı ve onlara yaklaşıyorlar ve ağlıyorlardı. Onlar da onlara biz size demedik mi böyle yapmayın diyorlardı. Demedik mi size vazgeçin bu günahtan. Allah size azap eder demedik mi? Buna mesih denilmektedir. Meshetmek, yani Allah'ın eski ümmetlere vermiş olduğu bir ceza şekliydi bu. Bazı insanların hayvan şekline sokulması. Eski ümmetlerde böyle bir şey cereyan etmişti. Ümmet-i Muhammed'den ise böyle bir şey kaldırıldı. Bu ümmette böyle bir hadise olmayacak. Fakat bu ümmetin içerisinden de aynı bu hayvanların ahlakına sahip olan insanlar zuhur edecek. Maymun ahlakına sahip olacaklar. Domuz ahlakına sahip olacaklar. Köpek ahlakına sahip olacaklar. Şeytan ahlakına sahip olacaklar. Böyle insanlar daima var ola gelmiştir ve olacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim onlara verilmiş olan bu azabı bize anlatmak suretiyle benzeri günahlara girmiş olanlar, dininde hilekarlık yapmış olanlar ve dinini değiştirmiş olanlar, kelimeler yerlerinden kaydıranlar, hakikatleri anlatmayanlar, onlar da bir bakıma belki bu dünyada böyle bir azapla azaplandırılmayacaklar ama fakat onlar da kıyamet gününde benzeri azaplarla azaplandırılacak, daha şiddetli olan cehennem azabıyla azaplandırılacaklar. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Onlar bu günahlarını ısrar ettikleri zaman kunna lahum kunu kiradatan hasiin. Onlara demişti ki aşağılık maymunlar oluverin. Ve oluverdiler. Ve istezenna rabbuka le yeb'asenna alehim ila yevmil kıyameti men yesumuhum su'al azab. İnne rabbeke lesari'ul ikab ve innehu lagafurur rahim. Rabbim şöyle ilan etmişti. Ey Resulüm, onlara şu vakti hatırlat ki onların üzerine, o Yahudilerin üzerine kıyamete kadar onlara şiddetle muamele edecek olan, onlara en kötü azab ile azap edecek olan insanlar gönderecek. İlâ yevmil kıyâme. Sadece o günkü Yahudilere değil. Bazı kimseler şöyle bir soru sorarlar. O günkü Yahudilerin günahını ondan sonraki nesiller mi çekecek? Mesela İsa Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam gelecek ve Yahudilerin öldürülmesi ve onlarla savaş başlatılacak. Bununla ilgili 20 küsur tane hadis mevcut. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın bir dönemde yeryüzüne indirilecek. Ve Lod'un doğu kapısı denilen bir yere, Suriye civarlarında, Suriye toprakları denilen, Ürdün, Şam, Şam toprakları denilen topraklar, Suriye'den itibaren başlar. Lübnan dahildir buna, Ürdün dahildir buna, Filistin toprakları dahildir buna. O bölgede, o bölgeye yakın bir yere İsa Aleyhisselam indirilecek. Ve Müslümanlar sabah namazı kılacakları bir vakitte, inecek. Saf saf olmuşlar, imamlarıyla beraber namaz kılacaklarken, İsa Aleyhisselam gökten yere indirilecek. Ve Müslümanlar onu gördükleri zaman hemen tanıyacaklar. Saçları ıslak gibi görünecek. Islak olmadığı halde meleklerin arasında indirilecek. ve Müslümanların imamı ona diyecek ki buyur sen namazı bize kıldır. Bir rivayete göre o diyecek ki hayır Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem siz birbirinize imamsınız geçin namazı kıldırın. Diğer bir rivayette ise kendisi geçip namazı kıldıracak. Bu iki rivayetin arasını bulmak mümkündür. Önce öyle söyleyip ondan sonra geçip kendisini namaz kıldırmış olması mümkündür. Geçip namazı kıldırdıktan sonra kapının açılmasını emredecek. Mescidin kapısı açıldığı zaman Deccal ve askerleri karşısında görünecek. Deccal İsa'yı gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi manen eriyecek. Ve İsa aleyhisselam savaşı başlatacak. Ve her ne kadar Yahudi varsa o bölgede öldürülecek. Hatta bir taşın arkasına, bir kayanın arkasına saklanmış olsa, bir ağacın ardına saklanmış olsa bile, o ağaç ve taş dile gelip, ey Müslüman gel burada bir Yahudi var, gel bunu da öldür diyecek. Ve o da öldürülecek. İsa aleyhisselam bu şekilde Yahudilere gerekli olan cezayı verecek. Ve domuzu öldürecek, haçı da kıracak. Domuzu öldürecek, yani ben size domuz helal kılmamıştım, neden iftira atıyorsunuz ey insanlar diyecek. Kendi ümmetine de bunu söylemiş olacak aynı zamanda. Ey ümmetim ben size domuzu helal kılmamıştım. Domuz helaldir diye bir şey ben size söylememiştim. Neden domuz yiyorsunuz? Ve haçı da kıracak yani ben haça çarmıha gerdiniz. Beni çarmıha germişler diye anlatıyordunuz. Kendinizi kurtarabilmek için günahlardan. Beni çarmıha gerildiğimi söylediniz. Halbuki ben çarmıha gerilmemiştim. İşte ben haçı kırıyorum manasında. Çarmıha gerilmediğini göstermek için haçı kıracak. Hristiyanlıkta böyle bir inanç mevcut. Kefaret inancı denilen bir inanç. Adem Aleyhisselam'ın günahından ötürü güya yeryüzüne indirilmiş olan Adem Aleyhisselam'ın cennette yemiş olduğu meyveden o günahtan ötürü tüm insanlık günahkar olarak doğmaktadır. Ve tüm insanlığın günahından kurtulabilmesi için Allah biricik oğlu İsa'yı haşa ve kella. Onlara göre konuşuyorum. Biricik oğlu İsa'yı yeryüzüne insan kılığında göndermiş ve sonra İsa'nın çarmıha gerilmesini takdir etmiş. Ve sonra İsa çarmıha gerilmiş ve onun sayesinde insanlık bu günahtan kurtulmuş olmaktadır. Halbuki Allah berrafahullah buyurmaktadır. Allah İsa'yı göğe yükseltti. Onlar İsa'yı çarmıha gelmediler. Fakat onlardan birisi İsa'ya benzetildi. Ve o çarmıha gerildi. Kur'an ve sünnet bize bunu haber verdiği halde ve onlar İsa'yı kendilerini ilahı olarak görmelerine rağmen kendi ilahlarını çarmıha gelmektedirler. Çarmıha gerildiğini ifade etmektedirler. Ta ki İsa'nın sayesinde günahlardan kurtulabilmek için, zina etmiş olsa da önemli değil diyebilmek için, içki içmiş olsa da adam öldürmüş olsa da, onun bunun malını yemiş olsa da cennete girebilmek için, ibadet yapmış olmasa da, namaz kılmış olmasa, zekat vermiş olmasa da, fakir fukaraya itham-ı miskin yapmış olmasa, yemek yedirmiş olmasa da, hiçbir şey yapmış olmasa da cennete girebilmenin yolunu bulabilmek için bunu uyduruyorlardı. İsa çarmıha gerildi ve insanın, Adem'in günahından ötürü günahkar olarak doğan insanı o günahtan kurtarmak istedi diyerek böyle bir yalan uyduruyorlardı. Eğer Adem günahkar ise bilen, kaldı ki Adem Aleyhisselam'ın cennette işlemiş olduğu hata, dünyada işlenmiş hata gibi değil. Adem'in günahı olmuş olsa bile, bundan onun çocuklarının hiçbir suçu olmadığını her akıllı insan anlayabilir. Her akıllı insan bilebilir ki Adem'in günahından ötürü biz sorumlu değiliz. Bizim günahımızdan ötürü çocuklarımız sorumlu olmadığı gibi. Fakat onlar böyle bir inanç uyduruyorlardı. Bedava diyebileceğimiz, kolay yoldan hiçbir ibadet yapmadan, namaz kılmadan, oruç tutmadan cennete girebilmenin yolunu buluyorlardı kendilerince. Halbuki İsa Aleyhisselam bunun doğru olmadığını onlara gösterecek. Çarmıha gerilmediğini, haça gerilmediğini haçı kırmak suretiyle onlara ifade edecek. Nasıl ki hadiste kıyamete yakın bir dönemde gelecek olan İsa Aleyhisselam'ın bu şekilde onlara azap edeceğini, Yahudilere azap edeceğini ve onlara büyük musibetler onların başına getireceğini ve onlara öldüreceğini ifade ettiği gibi İsa Aleyhisselam'dan daha da önce Süleyman Aleyhisselam'dan sonraki bir zamandan Buhtun-Nassar denilen bir adam tarafından, bir melik tarafından Yahudiler kılıçtan geçirilmiş, kadınları esir alınmış, Çocuklara esir alınmış, cariye yapılmış, köle yapılmışlardı. Erkekleri kılıçtan geçirilmişti. Allah'ın dediği gerçekten cereyan ediyordu. Allah haber vermiş ve Allah'ın dediği aynen ortaya çıkmıştı. Ve kıyamete kadar ifadesi Kur'an'da biraz evvel okuduğum gibi. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamete kadar size azap edecek olan, en kötü azap ile azap edecek olan insanlar gönderecek Allah. Bakın o gün bugündür. Kur'an 1400 küsür sene evvel geldiğine göre, o gün bugündür bu ayet Kur'an'da mevcut olduğuna göre, o günden itibaren de daima gerçekten de 1400 seneden evvel, peygamberimizden evvel de yine Yahudi milleti böyle azaplara düçar oluyordu. Gene böyle Romalılar tarafından, Mecusiler tarafından, Bizanslılar tarafından, yeri geliyor Hristiyanlar tarafından, yeri geliyor ateşperestler tarafından, yeri geliyor başka milletler, başka dinler, putperestler tarafından azaba vuruyorlardı. Ve yine yeri geliyor o 1400 sene içerisinde Hitler gibi bir adam tarafından da. Evet, bazen adil kimseler tarafından cezalandırılıyorlardı. Bazen Hitler gibi zalimler tarafından cezalandırılıyorlardı. Ama mutlaka cezalandırılıyorlardı. Evet, Kur'an'ın verdiği haber gerçek çıkacaktı. وَاِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُعَ الْعَذَابِ Size su azabı reva görecek olan, en kötü azab ile size azap edecek olan kıyamete kadar hem de. Öyle milletler göndereceğiz sizin üzerinize. Rabbin bunu ilan etmiştir. Ey Resulüm, bunları onlara haber et. Rabbinin ilan ettiği şey gerçekleşmedi mi? Evet, Yahudi milleti o gün bugündür gerçekten dünyanın en rezil milleti değil midir? Gerçekten en sevilmeyen toplum değil midir? Gerçekten eğer büyük devletlerin himayesi olmasa, yeryüzünde bir tane Yahudi bile insanlar bırakmayacak kadar hem de. Bu kadar nefret edilen bir toplum durumunda değil midir? Cimrilik desen onlardan, dünya hırsı desen onlardan, hilekarlık desen onlardan ve en önemlisi fitne fesat desen onlardan. Yeryüzünün hangi bölgesine giderseniz gidin, eğer yeryüzünün bir bölgesinde fitne fesat var ise orada mutlaka Yahudi parmağı var. Eğer yeryüzünde çıplaklık hakim olmuş ise, kadınlar eğer meta olarak kullanılıyorsa, kadınlık şerefini kaybetmiş, artık eti satılan bir mahluk haline getirilmişse, şerefini koruyamayan bir mahluk haline getirilmişse eğer kadın bugün, bütün bunların hepsinin arkasında Yahudinin parmağını göreceksiniz. Moda evlerinin arkasında Yahudinin parmağını göreceksiniz. O moda evlerinin mankenleri kullanmasının arkasında, çeşit çeşit entrikaların arkasında hangi taşı kaldırsanız hepsinin altında Yahudinin parmağını göreceksiniz. Evet, bunları anlatırken Müslümanların sorumsuz olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Müslümanların günahı yok demek istemiyorum. Evet, bu kafirin yapmış olduğu oyunlara sessiz kalmakla, onların oyunlarına karşı, tuzaklarına karşı önlemleri almamakla elbette günahkardırlar. Elbette onların izinden gitmekle günahkardırlar. Ama o meselenin başka bir boyutu. Ona zaten her zaman temas ediyorum. Müslümanların mesuliyeti meselesine her zaman temas ediyoruz. Fakat Yahudinin her taşın altında gerçekten bir parmağı olduğunu bütün basına baktığınız zaman da görebilirsiniz. Ülkeleri idare eden basına, medyaya baktığınız zaman gerçekten bunların başında da Yahudilerin olduğunu göreceksiniz. Evet, o yüzden Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar buyuruyor. O günkülerin yapmış olduğu bir günahtan ötürü, balık avlama yasağına uymadıklarından ötürü kıyamete kadar gelecek olan bütün Yahudilere neden Allah böyle bir azap ile azap etmektedir? Bu göstermektedir ki gerçekten Yahudiler kıyamete kadar da aynı şekilde kalacaklar. Aynı ahlakla devam edecekler yollarına. Neden diye bazı insanlar sorarlar. Neden Allah onların atalarının yapmış olduğu günahtan ötürü onları azap ediyor? Neden Yahudilerden bugün hala Müslümanlar nefret ediyor? Neden Yahudilerin atalarının yapmış olduğu şeyden ötürü şimdikiler hesap sorulur mu diye sorarlar. Evet, belki bir bakıma doğru bir sual gibi gelebilir. Ama gaybı bilen Allah kıyamete kadar onlara azap edeceğini haber vermektedir. Kıyamete kadar onlara azap edecek olan insanlar göndereceğini haber vermektedir. Buhtun Astar gibi insanlar gönderecek daima. Hitler gibi adamlar gönderecek. Bazen adil hükümdarlarıyla, bazen de zalimlerle onları azap edecek. Bu ifade göstermektedir ki onların ahlakı değişmeyecek. Bu Kur'an'ın mucizelerindendir. Ve bugüne kadar ahlakları değişmedi. Bugüne kadar 1400 seneden beri Kur'an bunu söylüyor. 1400 sene içerisinde eğer Yahudi milleti değişmiş olsaydı, yeryüzüne fitne fesat çıkartmayan, insanların ahlakını bozmaya çalışmayan, bütün para kuruluşlarını ele geçirip de insanları sömürmeyen bir toplum haline gelmiş, insan gibi yaşayan bir toplum haline gelmiş olsaydılar, Kur'an'ın o zaman bu iddiası çürük çıkmış olacaktı haşa. O zaman Kur'an'la savaşmalara gerek kalmayacaktı. O zaman Müslümanlarla savaşmalara gerek kalmayacaktı. Kur'an'ın bir ayetinin yalan olduğunu göstermiş olsaydılar, bir ayetinin Allah kelamı olmadığını göstermiş olsaydılar, bir ayetinin gerçekleşmediğini ve doğru olmadığını insanın yaratılışıyla ilgili mi dersiniz? Kainatın yaratılışıyla ilgili mi dersiniz? Dağlarla ilgili olan ayetleri mi söylersiniz? Bilimsel mevzularla ilgili ayetleri mi söylersiniz? Kur'an'ın ele almış olduğu herhangi bir meseleden, ama gaybla ilgili vermiş olduğu haberlerinden, ama bilimsel bazı gerçeklerle ilgili vermiş olduğu bilgiler, herhangi bir meselede Kur'an'ın vermiş olduğu bilgiler yanlış çıkmış olsaydı, insanın yaratılışıyla ilgili mesela vermiş olduğu bilgiler, خَلَقَ الْاِنْسَنَ مِنْ İnsan alaktan yarattı buyurduğu zaman Kur'an, eğer bunun yanlış olduğu ortaya çıkmış olsaydı o zaman, Kur'an'la ve Müslümanlarla savaşmalara gerek kalmayacaktı. Cahmız'ın dediği gibi, eğer Muharraza bin Huruf mümkün olsaydı, Muharrebe-i Bissuyuf'a mecbur kalmayacaklardı. Evet, eğer Kur'an harflerden oluştuğu halde, Kur'an'ı eğer harflerle muharaza edebilselerdi, Kur'an'ı eğer harflerle susturabilselerdi, evet Kur'an Elif Lam Mim diyor, Yasin diyor, Taha diyor, evet gelin haydi bakalım yazın benzerini demek istiyor. Kur'an harflerden oluşmuş bir kitaptır. Haydi gelin benzerini yazın bakalım. Yazamadılar, eğer yazabilmiş olsaydılar. Bir tane suresinin benzerini olsun bari getirin. Bütün şahitlerinizi getirin, bütün alimlerinizi getirin. Bir tane en kısa suresini, Kevser suresi gibi. Onun benzerini getirin bakalım. Getirmiş olsaydılar artık Muharebe-i Bissuyuf'a, Müslümanlarla silahlı mücadeleye, kılıçlarla harp etmeye gerek kalmayacaktı. Evet, Kur'an'ın vermiş olduğu haberlerde herhangi birisi çıkmasaydı. Mesela Kur'an-ı Kerim Rum'un tekrar galip geleceğini haber veriyor. Mecusiler, o günkü İran, İran'ın karşısında, Mecusi İran karşısında mağlup olmuş olan Hristiyan Bizans'ın tekrar galip geleceğini Kur'an-ı Kerim haber veriyordu. Hem de Fibidaysinin diyerek 9 sene içerisinde tekrar galip geleceğini haber veriyordu. Ve tam 9 sene sonra Kur'an'ın dediği gibi tekrar galip geldiler. Hem de Ednel Art'ta mağlup oldu diyordu Kur'an. Yeryüzünün en yakını diye de tercüme edilmiştir. Henüz daha coğrafya ilmi gelişmediği dönemlerden Ednel kelimesi en yakın manasına da gelebilir. Ednel Art, yeryüzünün en yakın bir yerinde, yakın bir yerinde. Yani Müslümanlara o günkü Mekke'ye veya Medine'ye yakın gibi bir manada öyle anladılar eski tefsir alimleri. Coğrafya ilminin gelişmesiyle anlaşıldı ki gerçekten de Bizans'ın mağlup olduğu yer, yeryüzünün en alçak yeri, rakım olarak en düşük yeriydi. Ednel kelimesinin bir manası en alçak demek, en düşük demek, en düşük olan yerde, yeryüzünün en düşük noktasında. Evet, gerçekten Kur'an'ın haber verdiği gibi anlaşılmayan bazı kelimeler bilimin gelişmesi de anlaşılıyor. Bilimin gelişmesi Kur'an'ın tekrardan kelamullah olduğunu ispat ediyordu. Kur'an'ın vermiş olduğu haberlerden herhangi birisi gerçekleşmemiş olsaydı, o takdirde Allah'ın kelamı belki değil diyeceklerdi. Fakat Kur'an'ın vermiş olduğu haberler gerçekleşiyordu. İşte burada da اِلَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ buyurmak suretiyle kıyamet gününe kadar size böyle azap edilecek. Çünkü ahlakınız değişmeyecek. Ve gerçekten de ahlakları değişmedi. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُّ الْاِقَابِ Senin Rabbin muhakkak seri-ül ikabdır ey Resulüm. İkabı şiddetlidir ve çok seridir. Azap edeceği zaman çok süratli azap edebilir. Ama aynı zamanda onların içerisinden tövbe edecek olan insanlar var. Onlar için de Allah ve innehu le gafurur rahim. Onlar için Allah gafur ve rahimdir. Ve katta'nâhum fil ardı umemem. Ve biz onları yine yeryüzünde ümmetlere ayırdık. Kabile kabile, millet millet onları ayırdık. Minhumu salihun ve minhum dune zelik. Onların içerisinde salih olanlar vardı. Beyin onların içerisinden böyle olmayanlar da vardı. Fasık ve fucur olanlar da vardı. Ve belernâhum bil hasenâti ve seyyiât. Leallehum yerciûn. Ve biz onları bu şekilde hem haseneleriyle, güzel günlerle, güzel hadiselerle imtihan ettik. Hem de kötü hadiselerle, musibetlerle imtihan ettik. Ta ki belki bu şekilde hatalarını anlarlar da rücu ederler. Hakka dönerler diye belki. Bu şekilde onları imtihan etmeye devam ettik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ وَرِسُ الْكِتَابَ يَأْخُزُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَانِ Ve yine onların ardından, Musa Aleyhisselam ümmeti içerisinden, bunların ardından başka toplumlar geldi. Onlar kitaba varis oldular. Fakat onlar kitaba varis olmalarına rağmen, kitabı okumalarına, öğrenmelerine rağmen, Tevrat'ı hıfz etmelerine, bizim Kur'an hıfz ettiğimiz gibi, Tevrat'ı öğrenmelerine rağmen, o bozulmuş olsa bile, o Tevrat'ı öğrenmelerine rağmen, Tevrat'a sahip olmalarına, ona varis olmalarına rağmen, يَحُوزُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَانِ En alçak olan bu dünya hayatının metaını alıyorlar. Dünya hayatının bir takım menfaatlerini elde ediyorlar. Rüşvet yiyorlardı yani. Yahudilerin alimleri ve hakimleri, mahkemeye başvuran insanlardan rüşvet yiyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların bu ahlakından da bize bahsediyor. İşte bu ahlak kimde var ise onlar Yahudi ahlakıyla ahlaklanmışlardır. وَيَقُولُونَ اِسْتَيُغْفَرُ لَنَا Hem rüşvet yiyorlardı, dünya hayatının basit metaına aldanıyorlardı. Paraya pula aldanıyorlar, hakkı ikame etmiyorlardı. Haksızdan rüşvet yemek suretiyle haksızı haklı hale getiriyorlardı. Bugünkü birçok insanın yaptığı gibi, dünyanın değişik yerlerinde birçok hakimlerin yaptığı gibi. Ve sonra da diyorlardı ki bizi Allah bizi affeder. Nasılsa bizim yapmış olduğumuz günahlar bizi affedilecektir diyorlardı. Ve en ye'tihim aradun mislum ye'huzu. Ve onun aynısı gene onlara gelecek olsa, gene başka bir zaman, başka bir olaydan, gene birisi bir rüşvet teklif edecek olsa gene onu da alıyorlardı. Yani tövbe edeceklerine yine o günahı işlemeye devam ediyorlardı. Elem yu'haz aleyhim misakul kitab. Onlardan halbuki misakul kitab alınmamış mıydı? Onlarda kitaptan söz alınmıştı. Kitabın misakı. Onlardan söz alınmış ve asla rüşvet yemeyeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. Ve kitap onlara bunu emretmişti. İnsanları haksızı haksız olarak gösterecek, haklıyı da haklı yapacaksınız. Kısas ile hükmedeceksiniz ve rüşvet yemeyeceksiniz. Allah onlardan söz almıştı. Kitaba varis olmuşlardı. O kendilerinden evvelki alimleri belki isabetle hükmediyorlardı. Tevrat'ın şeriatına göre hükmediyorlardı. Fakat onlardan sonra gelenler, o kitaba varis olanlar bu ahlakı bıraktılar. Ve rüşvet ahlakına sahip olmaya başladılar. Bu ümmetin içerisinde de böyle insanlar yok mu? Kitaba varis oldular. Kitabı okudular ama o kitabın içerisindekileri tatbik etmediler. Kitabı okudular ama kitabı anlatmadılar. Kitaba varis oldular ama kitabın önemli meseleleri üzerinde durmadılar. Kitabın şeriat boyutu üzerinde durmadılar. Daima iman meselesi üzerinde durdular bazıları. Bazıları ahlak meselesi üzerinde durdu. Bazıları namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi ibadetler üzerinde durdular. Fakat İslam'ın bir de şeriat yönü vardı. Kanun tarafı vardı. Hırsızlık ile ilgili hükmü vardı. Zina eden ile ilgili hükmü vardı. Öldürme ile ilgili kısas diye bir hükmü vardı. İslam'ın buna benzer hükümleri de vardı. Bunlardan bahsetmemeyi tercih ettiler. Onlar kitaba varis olmuşlardı ama ve Allah onlardan söz de almıştı ama fakat onların sözü yerine getirmiyorlar. Elem yu'haz aleyhim misakul kitab en la yekun alallah illa alhaq. Allah hakkında haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair. Allah'la ilgili, Kur'an'la ilgili, Tevrat'la ilgili, din-i mübin ile ilgili haktan başka bir şey demeyeceklerine dair Allah onlardan söz almıştı. Ve deresu ma fi. Ve onlar o kitapta olanlar da ders görmüşlerdi. Okumuşlardı. Öğrenmişlerdi ama onu tatbik etmiyor ve anlatmıyorlardı. وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Ve takva sahipleri için darul ahiren, ahiret yurdu çok daha hayırlıdır. Takva sahibi olanlar için ama, takva sahibi olmayanlar için, cehenneme girecek olanlar için ise Ahiret türde elbette ki hiç de hayırlı olmayacaktır. Onlar Tevrat'ı okuyorlar, öğreniyorlar fakat o meseleleri üstün körü geçiveriyorlardı. Devletle ilgili olan meseleleri, kanunla alakalı olan meseleleri, şeriatla alakalı olan meseleleri geçiyorlar ve onları konuşmuyorlardı. Halbuki Kur'an-ı Kerim وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ buyurmaktadır. Akletmiyorlar mı? Akletmez misiniz? Neden böyle yapıyorsunuz? Kitabı madem ki okuyorsunuz, o halde neden kitabın önemli meseleler üzerinde durmuyorsunuz? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ السَّلَامِ Onlar öyle kimseler ki o takva sahibi olanlar. O ahiret yurdu onlar için daha hayırlı olanlar. Onlar öyle kimselerdir ki kitaba temessük etmişler. Bütün güçleriyle sarılmışlardır. Kitaba sarılmışlar ve kitaba hatta başka insanların da sarılmasını sağlamışlardır. وَاَقَامُ السَّلَامِ Ve namazı kılmışlar ve kıldırmışlardır. İnsanların namaz kılmaları için de çalışmışlar ve onları namaz kılmaya teşvik etmişlerdir. اِنَّا لَا نُضِيَهُ اَجْرَ الْمُسْلِح۪ينَ Ve biz, muslih olanların, yeryüzünü ıslah edenlerin, fitne fesat çıkartanların önünde engel olan ve ıslah faaliyeti yapan kimselerin ecirlerini zayi edecek değiliz. وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلًّا Ve biz onların üzerine cebeli kaldırmıştık. Dağı sökmüş ve kaldırmıştık onların başına. Sanki bir gölge gibi. وَظَنُّوا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ Ve onlar sandılar ki o dağ onların başına düşüverecek. خُذُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ Ve size vermiş olduğumuz o şeyi kuvvetle tutun dedik onlara. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ve o kitapta olanların ona kuvvetlice sarın ve onu daima hatırlayın ki bu şekilde takva sahibi olasınız ve korunmuş olasınız günahlardan. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdiği zaman Tevrat'ın şeriatı Yahudilere ağır gelmişti. O şeriatı beğenmemişler ve Musa Aleyhisselam ile pazarlığa girişmişlerdi. Birçok zamanlar pazarlık yapmaya alışmış oldukları gibi birçok zamanlar gerek Bakara meselesinde İnek meselesinde pazarlık yaptıkları gibi, çok soru sordukları gibi, lafı uzattıkları gibi, gene bu mevzuda da, şeriattaki hükümler mevzuunda da yine Musa ile tartışıyorlardı. Musa aleyhisselam onlara Allah size Tevrat'ı indirdi diyordu. Gelin bu kitaba sarılın, sahip olun diyordu. Onlar diyorlardı ki, biz o kitaptakini açıklamazsan biz o kitaba tabi olmayız. Musa Aleyhisselam ise onlara kitaptakileri açıklamadan tabi olmak zorundasınız diyordu. Kitapta her ne varsa var. İsterse hırsızın elini kessin, kesin diye emretmiş olsun. İsterse zina edeni rejmedin diye emretmiş olsun. İsterse kana kan, göze göz, dişe diş demiş olsun. Bu hükümler size zor gelmiş de olabilir. Hoşunuza gitmemiş de olabilir. Fakat onlara uymak zorundasınız. Rabbiniz size bunu emrediyor. Hükümler size çağ dışı da gelebilir. Kendinizi çok çağdaş da sanabilirsiniz. Fakat Rabbiniz size bu hükümlere uymayı emrediyor. Siz Rabbinizden daha çok merhametlilik taslayabilirsiniz. Hırsıza verilecek olan cezayı kaldırıp da başka bir cezayı koymuş olabilirsiniz. Ondan sonra Allah'ın kes dediğini siz kalkıp da öldürebilirsiniz bile. Allah kes de siz onu hapse atarsınız. Ondan sonra da öyle durumlar hasıl olur ki herkes kendi işini kendi görmeye başlar. Ve kendi malını mülkünü çalanlarla artık kısas yapmaya başlar. Onların elini bile kesmez, onların canını almaya başlar. Artık insanlar kendi işlerini kendi görmeye başlamışlardır. Bir kişinin elini kesilmesi yerine belki 1000 kişi ölür. Belki kan davaları da çıkabilir. Bir kişinin kısas yoluyla öldürülmesi yerine, hakim tarafından öldürülmesi yerine eğer onu hapse atacak olursanız, belki de binlerce insan ölümüne sebep olabilirsiniz. O yüzden Kur'an-ı Kerim وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْأَلْبَابِ buyuruyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey akıl sahiplerin! Kısasla sizin için hayat var. Kısas yapın. Allah'ın emrini yerine getirin. Allah'tan daha çok merhametlilik taslamayın. Allah kısasa izin vermiştir. Eğer öldürülen tarafın ailesi isteyecek olursa Allah kısasa müsaade etmiştir. O takdirde siz de kısas yapın. Ve bunda sizin için hayat var. Bir kişiye karşı bir kişi öldürürsünüz belki ama belki kabileler arası, aşiretler arası kan davalarını önlemiş olursunuz. Belki onlarca, belki yüzlerce insan ölümüne engel olmuş olursunuz. Fakat kısas yapmayacak olursanız kan davalarını önlemeniz mümkün değil. O yüzden وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاءً buyuruyor. Kısasta hayat var sizin için. Ey akıl sahipleri! Gelin Allah'a tövbe edin. Allah'ın emirlerini yerine getirin. Musa Aleyhisselam onları anlatıyordu. Tevrat'ta ne varsa ne var sizin için önemli değil. Siz ona uymak zorundasınız zaten. Allah ne emretmiş onu yapmak zorundasınız diyordu. Onlar diyorlardı ki hayır bize Tevrat'ı anlat. Tevrat'taki hükümleri bize söyle. Ahlakla ilgili hükümleri değil. Belki ibadetle ilgili hükümleri de değil. Daha çok şeriatla ilgili olanları. Belki bir parçada ibadetle ilgili olanları. Namazla, zekatla ilgili olanlarını. Bize anlat ki şöyle bir bakalım. Eğer hoşumuza giderse ondan sonra kabul edebiliriz diyorlardı. Ve Musa Aleyhisselam onları ikna edemeyince Allah cebeli kaldırmış, dağı kaldırmış onların başına tutmuştu. Adeta bir bulut gibi havada duruyordu. Musa olursa tabii ki dağ kalkar havaya. Musa olursa aranızda elbette ki deniz de yarılır, dağ da havaya kalkar. Allah Musa'nın isteği üzerine mi? Yoksa kendi dileği üzerine mi? Dağı havaya kaldırmış ve eğer tövbe etmeyecek ve eğer şeriata, Tevrat'ın şeriatına sahip olmayacak, onu kuvvetle tutmayacak, onu tatbik etmeyecek, onu kabul etmeyecek olursanız, o takdirde bu cebeli başınıza indiririm buyuruyordu. Ve bunun üzerine öyle bir korkmuşlardı ki, dağa bakınca yüzleri üzerine secdeye kapandılar. Sol kaşları üzerine secdeye kapanıverdiler. Ve sağ gözleriyle şöyle bir dağa bakıyorlardı. Sol kaşları üzerine secdede, sağ gözleriyle de bakabildikleri kadar o dağı seyrediyorlar ve acaba üzerimize düşer mi diye korku içinde kala kalmışlardı. Ve bu şekilde Tevrat'ı kabul etmek zorunda kaldılar. Halbuki onlara Allah isteyerek kabul etmelerini istemişti. Onların içerisinden bir kısmı belki isteyerek kabul etmişlerdi. Evet, hakiki mümin olanlar, elbette ki hepsi aynı değillerdi. Hakiki mümin olanlar ve salih olanlar, Allah'ın şeriatı ne diyorsa biz ona razıyız diyorlardı. Allah'tan daha merhametli değiliz diyorlardı. Allah'tan daha iyi bilecek de değiliz diyorlardı. Nasıl ki bir makineyi en iyi bilen onu yapandır. Nasıl ki bir uçağı en iyi bilen onu yapandır. Nasıl ki bir taksiyi en iyi bilen onu yapandır. Aynı şekilde insanı da en iyi tanıyan onu yapandır, Allah'tır. Ve Allah azze ve celle insana hangi kanunu koymuş ise o mutlaka insan için gerekli olan bir kanundur. Eğer Allah sizin elini kesin demişse, siz Allah'tan daha çok merhametli taşıyor da, Allah'tan daha iyi bildiğinizi iddia ediyor da adeta ve Allah'ın kanunun dışında başka kanunlar koyacak olursanız, o takdirde toplumda bir sürü insanın birbirini öldürdüğünü göreceksiniz. Bir sürü insanın kendi işini kendi gördüğünü göreceksiniz. Kanuna, mahkemeye kimsenin güvenmediğini göreceksiniz. Kardeşini öldürmüş olan, haksız yere öldürmüş olan bir katilin iki sene sonra çıkıp etrafında gezdiğini gördüğü zaman devletin affına mı uğramış, hakimin affına mı uğramış, her neye uğramışsan iki sene sonra çıkıp da gezdiğini gördüğü zaman o insan, o maktulün kardeşlerin elbette ki o katili öldürmek isteyecek, elbette ki o kendi işlerini kendi görmek isteyeceklerdir. O zaman bu insanları nasıl zapt edebileceksiniz? Ben insanları kendi işlerini kendilerini görmelerini teşvik ediyor değilim. Ama olan bir realiteden bahsediyorum. Neden Doğu bölgesinde özellikle kan davaları almış başını gidiyor? Neden? Kanun olduğu halde, mahkeme olduğu halde. Çünkü insanların yüreği soğumamaktadır. Allah'ın hükmüne göre hükmedilmiş olsaydı insanların yüreği o zaman soğuyabilirdi. Musa Aleyhisselam onlara şeriatlarını anlatmış ve onlar kabul etmeyince Allah cebeli kaldırmış ve onlar o zaman mecburen kabul etmişlerdi. Ve o zaman artık o hükmün Allah'ın hükmü olduğunu iyice anlamışlardı. Bugün aramızda Hazreti Muhammed yok. Bugün aramızda Musa Aleyhisselam yok. Bugün aramızda İsa Aleyhisselam yok. Fakat Allah'ın kıyameti var. Cenneti de var, cehennemi de var. Dolayısıyla bugün başımıza dağ kaldırılmasa bile fakat yine Allah onun hesabını soracak demektir. Şeriatın bir hükmünü kabul etmediğimiz takdirde, demek ki Allah onun hükmünü soracak demektir. Kur'an'ın hükmünü kabul etmediğiniz takdirde, nasıl ki Tevrat'ın hükmünü kabul etmeyen İsrailoğullarının başına dağ kaldırıldıysa, Kur'an ondan çok daha üstün bir kitap olmak hasebiyle, kıyamete kadar gönderilmiş olan bir kitap olması yönüyle, elbette ki Kur'an'ı da kabul etmeyenlere büyük bir azap ile azap edilecek. Elbette ki yeryüzünde olan bütün hadiseler, hepsi insanın günahlarından kaynaklanmaktan. Elbette ki eğer bir yerde bir deprem olmuş ise, bunun zulmü beşerle alakası yok diye zannetmeyin. İnsanın günahıyla alakası yok zannetmeyin. Evet, dünyanın bir tarafından işlenmiş olan günahlardan ötürü dünyanın başka bir ucunda deprem olmasın. Elbette ki tamamen böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki deprem olan yerin insanları çok günahkarlar da deprem olmayan yerin insanları çok salih insanlar demek değil. Elbette ki orada ölen her insan günahkar olduğu için ölmüş demek değil. Fakat şu da bir gerçektir ki bu tür musibetlerin hepsi insanın günahıyla alakalıdır. وَمَا اَسَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَتْكُمْ فَبِ مَا كَسَبَدَ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرٍ Her ne musibet geldiyse size, ama deprem cinsinden, ama sel felaketi, ama buna benzer her neyse, hangi musibet geldiyse ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Ve Allah birçoklarını affetmektedir. Buna rağmen de yine de Allah bazen aklınız başınıza gelsin diye, belki bu şekilde düşünürsünüz diye, belki akledersiniz diye size bu şekilde musibetler göndermektedir. Ve onlara huzu me ateynakum bi kuvve buyurduk. Dedi ki tutun verdiğimizi kuvvetle. Size vermiş olduğumuz şeriatı kuvvetle tutun. Öyle zayıf değil. Bütün gücünüzle, bütün kuvvetinizle ona sarılacaksınız. Ne kadar kuvvetiniz var ise, yani bu yolda bütün malınızı, mülkünüzü harcayacaksınız. Kuvvetle sarılacaksınız dininize. Kuvvetle sarılacaksınız o dini tatbik edebilmek için. Namaza sarılacaksınız. İş yerinizde olsanız da namazı kılacaksınız. Askerde olsanız da namazı kılacaksınız. Memur olsanız da namazı kılacaksınız. Talebe olsanız da namazı kılacaksınız. Kuvvetle temessük edeceksiniz, dininize sarılacaksınız. Bunun yanında aynı zamanda dininize sarılmanın bir manası da, dininizi hakim kılmak için, dininizin kıymetini bilmek manasında, dininizi hakim kılmak için bu yolda bütün malınızı, mülkünüzü harcayacaksınız. Bütün gençliğinizi feda edeceksiniz. Sarılacaksınız dininize. Dininizin hakim olabilmesi için gereken her şeyi yapacaksınız. Allah'ın meşru kılmış olduğu her yola başvuracaksınız. Gece gündüz çalışacaksınız. Canınızla ve malınızla cihad edeceksiniz. İş yerinize gidip geldiğiniz kadar Rabbinizin uğrunda dininizi anlatmak için de gidip geleceksiniz. Dininizi öğrenmek için ve öğretmek için de gidip geleceksiniz. Para kazanmak için gidip geldiğiniz kadar, nefsinizin yolunda gidip geldiğiniz kadar, bir aşıkın maşukunun uğrunda gidip geldiği kadar, bir aşıkın maşuku uğrunda güneşin altında beklediği gibi, yağmurun altında beklediği gibi, onun uğrunda malının mülkünü harcadığı gibi, siz de her şeyinizi ortaya koyacak ve harcayacaksınız. Dininize kuvvetle sarılacaksınız. Huzu me ateynakum bi kuvve. Kuvvetle sarılacaksınız size verdiğimize. Ve sizin elinizden birileri onu almak isterse bir gün, onun elinden dininizi çekip alacaksınız. Rabbinizin dininin hakim olmasına engel olmak isteyenler olacak. Rabbinizin dinini, kitabını şöyle bir rafa koymak isteyen, bu çağ için değildir diyen, 14 asır evvel için gelmiş çöl kanunu diyenler olacak bunların içerisinde. Siz de onlarla mücadele edeceksiniz ve dininize sarılacaksınız. Bırakmayacaksınız dininizi. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ve daima dininizi hatırlayacaksınız. Daima hatırlayacaksınız onun içinde olanları. Demek ki bunu daima hatırlayabilmek, ama Yahudiler için Tevrat'ta olanı, ama bizim için Kur'an'da olanı daima hatırlayabilmek için daima Kur'an okumak lazım. Bilmeyen nasıl hatırlayabilir ki? Vezkuru mafih buyurulmuştur. Vakrav denilmemiş bu ayetten. Okuyun deyin, hatırlayın buyurulmuş. Ancak ezbere bilenler hatırlayabilirler. Daima Kur'an okuyanlar hatırlayabilirler. Daima kitabını okuyanlar, her gün ve her gün okuyanlar onu hatırlayabilirler. Eğer bir mevzuyla karşı karşıya kalacak olursan, o mevzuda bir ayet biliyorsanız hatırlayabilirsiniz. Bilmiyorsan hatırlamanız mümkün değil. Hatırlayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hatırlayın o kitapta olanların. Her cemaatin ve her Müslüman en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. En çok bildiğiniz kitap Kur'an olmalı. En çok alıntı yaptığınız kitap Kur'an olmalı. Eğer bir cemaatte Kur'an'dan başka bazı kitaplar daha fazla okunuyor ise o cemaat yanlış yolda demektir. Bir cemaatte Allah'ın kelamından başka kelamlar, insanların, alimlerin yazmış olduğu kitaplar Allah'ın kelamından daha çok konuşuluyorsa o cemaatin hedefine varması mümkün değil demektir. Veskuru mafi, o kitapta olanları hatırlayın. Gecelerimiz okumak suretiyle hatırlayabilirsiniz ancak. Belki bu şekilde leallekum tettekun. İşte daima Kur'an'ı hatırlamakla, Tevrat'ı Yahudiler için, o günkü gerçek Yahudiler için, gerçek Tevrat'ı hatırlamak suretiyle böylece korunmuş olursunuz. Günahlardan ve fısk-ı fücurdan korunursunuz. Bir kadına mı bakacaksınız, o anda Kur'an'ı hatırlayacaksınız. O anda cehennemi hatırlayacaksınız. O anda hadisleri hatırlayacaksınız. Peygamberinizin bu husustaki hadisini hatırlayacaksınız ve böylece takva sahibi olmuş olacak, korunmuş olacaksınız. O günahtan korunacaksınız. Namazın vakti mi gelmiş? Hemen namazı hatırlayacak, Kur'an'ı hatırlayacaksınız. Vakî-i-mussalâ ayetini hatırlayacaksınız. Birisi birisini mi öldürmüş? Devleti idare ediyorsanız Allah'ın ayetini hatırlayacak, kısas emredeceksiniz. Her ne varsa toplumsal hayatınızda, ailevi hayatınızda, şahsi hayatınızda her ne var ise başınıza gelen hadiselerde daima mutlaka bir ayet ve bir hadis hatırlayacaksınız. Ve o zaman ona göre hükmedecek ve başka hükümler vermekten korunmuş olacaksınız. Kendi kafanıza göre hüküm vermekten korunmuş olacaksınız. Allah daima Kur'an'ı hatırlayan ve Kur'an'a göre hükmeden kullarından olmayı nasip eylesin. Kur'an'ı anlayabilen, Kur'an'ı tatbik eden kullarından olmayı nasip eylesin. Ve böyle bir topluma ulaşmayı Allah nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.